Rab Musa'yı çağırdı ve toplanma çadırından ona söyleyip dedi: İsrail oğullarına söyle ve onlara de, sizden biri Rab'be takdime arz ettiği zaman takdimenizi hayvanlardan, sığır ve davarlardan arz edeceksiniz. Leviler 1. bölüm 1 ve 2. ayetler. Burada aşağıdaki noktalara dikkat ediniz. İnsanların Rab'be sunu getirme davranışı bazen hafife alınmaktadır. İnsan doğası gereği yaratıcısını onurlandırmak ve Rabbine sadakatini göstermek ister. İlahi din, doğal dinin ilk ve en eski kurumlar olduklarını kabul eder ve ilk günahtan bu yana insanlar sunularla Tanrı'yı yüceltmek isterler. Bu, onların yaratılmışlar olarak her şeyi Tanrı'dan aldıklarının ve günahlı olduklarının açık bir kabullenişidir. Suç ve bağlılık konusunda duyarlı bir vicdan Tanrı'nın önüne binlerce koçla gelmek ister. Gereken koşul, insanların sunularla ilgili boş hayallere ve düşüncelere kapılmaması ve böylece de Tanrı'yı yüceltmek isterken onu aşağılayıcı bir duruma düşürmemesiydi. İnanlının günlük ruhsal sunularının ve Mesih'in uygun zamandaki yüce sunusunun anlamlı olması için her şeyin kurallara ve edebe uygun olarak yapılması gerekiyordu. Tanrı yasalarını İsrail'e Musa aracılığıyla vermişti. Ve şundan daha sık yinelenen bir ifade yoktu. Rab Musa'ya konuştu. İsrailoğullarına söyle. Şimdi 10 emirde olduğu gibi Tanrı İsrailoğullarına doğrudan da seslenebilirdi. Ancak Musa peygamber aracılığıyla konuşmayı seçti. Onun tüm peygamberlerin üstünde Mesih'in örneği olarak son günlerde Mesih'in bizlerle konuşması gibi aracılık etmesini istedi. Tanrı diğer peygamberler aracılığıyla halkına mesajlar yollamıştı. Ancak Musa peygamber ile yasayı verdi. Dolayısıyla babanın yargılama yetkisini temsil etmeye uygundu. Ayrıca ilahi duyurunun hazinesinin toprak kapta olması gerekiyordu ki imanımız denenebilsin ve gücün mükemmelliğinin Tanrı'dan olduğu anlaşılsın. Tanrı ona tapınağın dışında konuştu. Yapılmış olanı kabul etmenin işareti olarak Tanrı'nın görkemi yeni yeri doldurduğunda Tanrı Musa ile buluşma çadırında konuştu. Çadırın kapısından dinlediklerini yazıya geçiriyordu ve unutmamak için de tekrar ediyordu. Buluşma çadırı Tanrı ile İsrail'in bir araya gelmesi içindi ve onlar orada Tanrı'ya hizmetlerini sunarken Tanrı da isteklerini bildiriyordu. Bu şekilde sözle ve duayla baba ve oğul İsa Mesih ile beraberliğimiz oluyordu. Tanrı'ya seslenirken işitilme isteği duymalıyız. Ve onun da bize seslenmekten hoşlandığını düşünmeliyiz. Rab Musa'ya seslenirken fazla yaklaşmamasını ve söyleneni dinlemesini buyurmaktaydı. Yahudi uzmanların belirttiğine göre seslenme için kullanılan İbranice sözcük Tanrı'nın ince ve hafif bir sesle konuştuğunu belirtmektedir. Ahlaki yasa dağda ateş ve fırtınanın korkusuyla verilmişti. Çözüm getiren sunu yasası buluşma çadırında daha yavaş ve sakin bir şekilde verilmişti. Bu yaşam ve esenlik veren müjdenin lütfunun özelliğiydi. Elini yakmalık adağın başına koymalı diyor Tanrı Musa'ya. Adak kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Eğer yakmalık sunu sığırsa kusursuz ve erkek olmalı, Rabbin sunuyu kabul etmesi için onu buluşma çadırının giriş bölümünde sunmalı diyor 3. ayette. 4. ayette elini yakmalık adağın başına koymalı diyor. Adak kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Şimdi elini yakmalık adağın başına koymalı. Bu el koyma olayı simgeseldir. Bir çeşit belirleme oluyor. Yani adak simgesel açıdan elini üzerine koyan kişinin günahlarını üstüne almak için belirleniyor. Leviler 24:13-14'te buna benzer bir el koyma olayı daha görebiliriz. Bu ayrı olayda suçlarından dolayı taşlanarak öldürülmesi gereken kişinin üzerine tanıklar el koyup onu ölmek için belirlerler. Musa ölmeden önce kendisini önder olarak kimin izleyeceğini belirlemek için elini Yeşu'nun üzerine koymuştu. Sunulacak olan hayvanın durumunda onun üzerine el konulduğu zaman birinin günahları hayvana aktarılır. Burada Tanrı kendi inayetine göre insandan yapılacak bir şey beklemeden onun günahlarını bağışlatacak bir sağlayış yapıyor. Günah transferi diyebiliriz buna. Suçlu bir insandan suçsuz bir hayvana aktarılıyor ceza. Kurban edilmesi, öldürülmesi gereken insanın yerine suçsuz başka bir can geçiyor ve gereken cezayı üstleniyor. Başka bir deyişle, kurban edilmek üzere getirdiği hayvanın başı üzerine elini koyan kişi, o hayvanı kendi temsilcisi olarak belirliyordu. Hayvan onun yerini alacaktı. Adam bu hareketiyle suçlarından dolayı ölümü hak etmiş olduğunu ikrar ediyordu, açıklıyordu. Değerli kardeşim, İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul etmişsen, bu hareketinle diyorsun ki, ben günahlıyım ve günahlarımdan, suçlarımdan dolayı sonsuz ölümü, sonsuz cehennemi hak ettim. Kendi günahlarımdan kurtulamam, ancak o günahlarımdan vazgeçmeye kararlıyım ve beni kurtarmaya yeterli, güçlü İsa Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Küçük hayvan, adağı getiren kişinin yerine ölüyordu. Mesih İsa da bizim için böyle yaptı. Mesih'i kurtarıcın olarak kabul ettiğin zaman, mecazi anlamında elini onun üzerine koyup diyorsun ki, İsa benim kurtarıcımdır ve bu şekilde onu belirliyorsun. Kilise çevrelerinde insanlar nedense bu el koyma olayını başka yönlerden yorumluyorlar. Birinin üzerine el koyulduğu zaman gizemli bir gücün o kişiye aktarıldığını sanıyorlar. Tam anlamı bilinmeden birinin üzerine el koyarsan ona aktarabileceğin şeyler bellidir kardeşim. Ne aktarabilirsin onlara? Mikroplar. El koymanın ne anlama geldiğini biliyorsan, o zaman birisinin üzerine el koyduğunda onu belli bir şey için belirliyorsun. Yoksa birisinin üzerine el koyduğun zaman birisine bir güç aktarmıyorsun, bir giz vermiyorsun. Hayır. Örneğin kilise olarak bir müjdeciyi bir ülkeye ya da başka bir kente göndermek için üzerine el koyabiliriz. Antakya'daki kilise topluluğu Paulus ile Barnaba'yı ilk müjde yolculuğuna gönderdiği zaman böyle yapmışlardı. Bu hareketleriyle ne yapıyorlardı? Kutsal Ruh'un dediğini yerine getiriyorlar ve aynı zamanda Antakya Kilisesi'ni temsilen gönderilecek olan kişilerin kim olduğu belirleniyordu. Ve bunu yapmakla da aynı zamanda şunu diyorlardı. Biz bu kişilerin bu müjde gezisine gitmelerini ya da bu müjde olayını ayırmalarını onaylıyoruz ve onların her alanda arkalarındayız. Evet, Rab ise bizim yerimizi aldı. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Böyle okuyoruz 2. Korintoslar 5.21'de. Yine Romalılar mektubunda İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi, aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi diye okuyoruz. Hayvanın üzerine konulan el günahlardan dolayı ağır oluyordu. Mezmur yazarı, öfken üzerime çöktü, dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin diye yazarken buna benzer bir durumu dile getirmişti. Bu törende tasvir edilen şey İsa Mesih'e işaret eder. Suçsuz bir kurbanın ölümü sayesinde suçlu kişinin günahları bağışlanıyor. Adak, kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Sunulan adak, kesilen kurban sayesinde günahlar örtülüyordu. Yine tekrar etmeliyim. Eski antlaşmanın kurbanları insanların günahlarını hiçbir zaman ortadan kaldırmadı, kaldıramazdı. Çünkü boğaların ve tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken diyor ki, kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladın. Tümüyle yakılan adaklar ve günah için sunulan kurbanlardan hoşnut olmadın. O zaman dedim ki, yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrım işte geldim. İbrahimler 10:4-7 ayetler arası. Ancak Tanrı kuzusu günahları ortadan kaldırabilir. Adak herkesin görebileceği şekilde umumi bir yerde sunulurdu. Buluşma çadırına gidip sunağın yanında durmalıydı. Orada küçük hayvanı boğazlamalıydı. Herkesin görebileceği bir yerde umumi bir eylemdi bu. İsa Mesih de gizli şekilde çarmıha gerilmedi. Herkesin görebileceği bir yerde Golgota'da bir tepe üzerinde çarmıha çakılıp yükseltildi. Pavlus, Kral Agrippa'ya İsa hakkında tanıklık verirken bunu dile getirmişti. Kral, bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir, demişti Pavlus. Kardeşim, İsa gizlide çarmıha gerilmediği gibi bizim de ona açık şekilde tanıklık etmemiz gerekir. Evet, hayatımızı onun ellerine teslim ettik ama bunu gizli tutamayız. Herkesin bilmesi gerekir. Vaftiz aslında bu amaç için buyuruldu. Bir imanlı vaftiz olurken İsa Mesih ile aynı hayatı paylaştığını, onun ölümüyle kendisinin de eski hayatını öldüğünü ve onun dirilişiyle yepyeni bir hayata dirildiğini beyan eder. İşte ilk kilise döneminde suyla vaftiz olmakta büyük bir önem vardı. Bugün de bunun önemi büyüktür. Levililer 1. bölüm 5. ayette şöyle okuyoruz. Bu ayı Rabbin önünde kesmeli. Rab Musa'ya hala konuşuyor ve ne yapılması gerektiğini aktarıyor. Harun soyundan gelen kahinler boğanın kanını getirip buluşma çadırının giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler. Şimdi yakılmalık adak ile ilgili törene gelmiş bulunuyoruz. Uygun bir adak seçildikten sonra, yani uygun bir hayvan seçildikten sonra günahkar kişi adağını buluşma çadırının kapısı önüne getirir ve orada kahin onu karşılar. Kurbanı kesen günahkar kişidir. Buna istisna bir durum 14 ve 15. ayetlerde belirtilir. Kutsal söz diyor ki, günahın ücreti ölüm. Oysa Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih ise de sonsuz yaşamdır. Romalılar 6 ayet 23. İşte burada suçsuz can, suçlu canın yerini alır ve ölür. Bunun gibi Mesih ise de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş ama ruhça diriltilmiştir. 1 Petrus 3 ayet 18. Bizim günahlarımız İsa Mesih'in ölmesini gerektirdi. O günahlar onu öldürdü. Bunu biraz daha kişisel yapacaksak demeliyiz ki benim günahım Mesih'in ölümüne neden oldu. Senin günahın kardeşim onun ölümüne neden oldu. Bazen insanlar bu konuyu tartışıyorlar. İsa Mesih'i aslında kim öldürdü? Bıkkınlık veren bir tartışmadır bu. Bazıları diyorlar ki İsa'yı öldüren Yahudi din önderleriymiş. Bazıları İsrail ulusunu ya da Romalıları İsa'yı öldürmekle suçluyor. Dostum, insanlar istedikleri kadar tartışsınlar. Gerçek şudur ki ben ve sen, evet ben ve sen günahlı olmasaydık hiç kimse İsa'yı çarmıha geremezdi. Günahlı olmasaydık zaten İsa Mesih'in de insan bedeni alıp yeryüzüne gelmesine gerek olmayacaktı. İsa Mesih'i ölüme götüren benim ve senin günahındır. Her adak kesilmeliydi, öldürülmeliydi. Ya adağı getiren günahkar kişi ya da tüm İsrail oğulları adına kahinlik yapan kişi kurban keserdi. Hayvanın kanı akıtılmadan insanların günahları için bağış olamazdı. Bugün ancak İsa Mesih'in kanı bizi günahlarımızdan arıtabilir. Kurban kesildikten sonra kahin devreye girerdi ve kurbanın kanını alıp sunak üzerine serperdi. Kan yaşamı simgeler ve serpmekle bu yaşam Tanrı'ya sunulmuş oluyordu. Tekrar edeyim, kan yaşamı simgeler ve bu serpmekle yaşam Tanrı'ya sunulmuş oluyordu. Sonra kişi yakılmalık adağı yüzüp parçalara ayırmalı. Harun soyundan gelen kâhinler sunakta ateş yakıp üzerine odun dizecekler. Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler. Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık adak, ateşle yapılan sunu ve Rabbi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır diyor Leviler 1. bölüm 6-9 ayetlerde. Her şey belli bir düzene göre ve uygun şekilde yapılmalıydı. Tanrımız karışıklık tanrısı değildir. Kurban daha sonra ayrı parçalara bölünüp sunak üzerine serilirdi. Bu şekilde ateş yakıldığı zaman daha kolay yanıp kül oluyordu. Değerli dostum, Rab-i İsa Mesih'in iç hayatı herkesin inceleyebileceği şekilde son 2000 yıllık bir süre içerisinde teşhir edilmiştir. Yeryüzünde yaşamış olan tüm insanlardan en fazla incelenen, tetkik edilen kişi İsa Mesih'tir. Hakkında en çok tartışmalar olan, en iddialı kişi olarak gösterilen yine İsa Mesih'tir. Yeryüzünde hizmetini sürdürürken, bu durum gerçek olduğu kadar ölüp dirildikten sonra da hala aynı tartışmalar devam etmektedir. O hala Petrus ve diğer öğrencilere sormuş olduğu soruyu insanlara sormaktadır. İnsanlar insanoğlunun kim olduğunu söylüyorlar. Bu soruya karşılık çeşitli düşünceler ileri sürülmektedir ve bunlardan bazıları küfür niteliğindedir. Ancak değişmeyen bir gerçek vardır. O hala, yani İsa Mesih halen kutsaldır. Zarar vermeyen birisidir. Lekesizdir. Günahkarlardan ayrıdır. Bunca zamandır insanların inceleme merceği altında olan İsa Mesih hala güzelliğini korumaktadır. O tümüyle güzeldir. Eğer kişi yakılmalık adak olarak davar, yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa adağı kusursuz ve erkek olmalı diyor Leviler 1. bölüm 10-13 ayetlerde. Onu sunağın kuzeyinde Rabbin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına serpecekler. Kişi başını, iç yağını kesip hayvanı parçalara ayırmalı. Kâhin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek. Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakılmalık adak ateşle yapılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. Yine görüyoruz ki kurban parçalara bölünüp açığa serilir. Kurbanın yakılması için sunakta ateş kullanılırdı. Ateş genelde kutsal kitapta yargıyı simgeler. Ama bazı durumlarda ateş cehennemi, öç almayı ya da tanrısal öfkeyi göstermez ya da pek simgelemez. Örneğin Musa'nın görünüp yaklaştığı çalılıkta yanmakta olan ateş hiçbir koşul altında cehennemi simgeleyemezdi. Çünkü orada Tanrı vardı. Gel ki onun gerisinde yargıyı simgeleyen bir olay var, bir durum vardı. Çünkü kutsal olan Tanrı günahlı insanlar arasına gelecekti ama bu günahlı insanlar ölmeyecekti. Çünkü Tanrı kendisi kurtuluş olmuştu ya da kurtuluş yolunu açmıştı. Bugün de aynı şekilde Tanrı bize geldi ve bizde konut kuruyor ve biz ölmüyoruz. Kutsal Tanrı önünde yok olmuyoruz. Çünkü Tanrı Golgota'da İsa Mesih'in üzerine öfkesini boşalttı. O yüzden biz bugün Tanrı'nın önünde durabiliyoruz. Evet, çok kez ateş Tanrı'nın karşı konulamaz nitelikteki temizleyici, arıtıcı gücünü dile getirir. Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak, gümüş eritip arıtan gibi davranacak, Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar. Ateş, Tanrı'nın karşı konulamaz nitelikteki gücüdür. Bu güç ile Rab bazen yok eder, bazen temizler ve bazen de yakıp kül eder. Ateşin niteliği nesnenin niteliğine göre değişir. İşte burada yakılmalık adağı görüyoruz. Bu adak Mesih'in tümüyle kendisini Tanrı'ya adayışını temsil eder. Koşulsuz, şartsız bir adanmadır bu. Bizim hayatımızda da böyle bir adanmayı tecrübe etmeliyiz. Eğer biz gerçekten Tanrı'ya gerçekte ve ruhta tapınacaksak, kendimizi diri kurbanlar olarak Tanrı'ya sunmalıyız. Çünkü Tanrınız Rab, yakıp yok eden bir ateştir, kıskanç bir Tanrı'dır diyor Yasanın Tekrarı 4:24'te. Dostum, sen Tanrı ile oyun oynayamazsın. Bu bir oyun değil. Ölüm kalım kadar ciddi bir şeydir. İnsanlar Rabbi ciddiye almadıkları için kiliselerde ve sözde Hristiyanlıkta görmekte olduğumuz gevşeklik devam ediyor. Rabbe sözde hizmet edenler arasında bile yapmacık hizmete girenler vardır. Oyun oynuyorlar. Şunu üzerinde durarak ve yine vurgulayarak söylemek istiyorum. Eğer Rabbin seni temizlemesine, arıtmasına izin vermiyorsan, Rabbe hizmet etmiyorsun demektir. Bunu sevgiyle, iyi niyetle ama ciddiyetle söylüyorum. Onun bu arıtıcı gücüne hem topluluğumuzda yani kiliselerimizde hem de kişisel hayatlarımızda çok ihtiyacımız vardır. Evet, Rabbin arıtıcı gücüne her birimizin ihtiyacı vardır. Eğer kişi yakılmalık adak olarak Rabbe kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı. Kahin adağı sunağa getirecek. Başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak. Kahin, kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki külliye atacak diyor Leviler 1. bölüm 14-16 ayetler arasında. İnsanlar ben fakirim diye bahane bularak Rabbe sunularını getirmekten muaf olamazlardı. Fakir kişiler büyükbaş hayvan yerine küçük bir kuş, bir güvercin ya da kumru getirebilirlerdi. Herkes bunu yapabilecek maddi güce sahipti. Rab İsa'nın anne ve babası onu tapınağa getirdiklerinde bir çift kumru sunmuşlardı. İsa'nın anne ve babası fakirdi ve kendisi de fakir bir aile içerisine doğmuştu. Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık adak ateşle yapılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur diyor Leviler 1. bölüm 17. ayette. Bu adağın Rabbi hoşnut eden bir koku olduğu daha önce de yazılmıştı. Bu üçüncü keredir. Bundan da anlıyoruz ki yakılmalık adak bu nedenle Rabbe sunuluyordu. Tanrı'nın İsa Mesih'te gördüklerini temsil eder bu.